Tekrar.
Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Efendim merhaba, yine başladı Hayatın Sesleri. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz başkente. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü beraberliğimizi. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Duruk, 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi biliyorsunuz zaten. Ve biz her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize yine müzikle başlıyoruz. de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım siz sevgili dinleyenlerimizi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Melih Elçin bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, merhaba. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün simülasyon ve hasta güvenliği eğitimi diyeceğiz. Çünkü simülasyon hasta bakımını geliştirmek, hasta güvenliğini sağlaması nedeniyle hizmet içi eğitimin en önemli parçası aslında. Ancak nedir simülasyon diye bir başlayalım isterseniz. Yöntemleri nelerdir, avantajları nelerdir diye sormak istiyorum öncelikle.
Şimdi simülasyon dediğimizde çok genel anlamda gerçek dünyaya benzer, gerçek koşullara benzer durumların yaratılması anlamı için taşıyor. Biz bunu sağlıkta hasta, gerçek hastalarla temas edecek grupların benzer ortamlarda bu döneme hazırlanacağı eğitimler olarak düşünüyoruz. Nedir? İşte bir poliklinik ortamı hazırlıyoruz. Bu poliklinikte standart hasta dediğimiz, yine simülasyonun bir yöntemi olan standart hastalarla hastayla nasıl konuşulacağı eğitimini veriyoruz. Sonra bir ameliyathane benzeri bir yer hazırlıyoruz. Burada bir ameliyathane ekibi bilgisayarla gelişmiş bir maket üzerinde nasıl ameliyat yapılabileceği ya da o ameliyat sırasında nasıl iletişim kurulacağı ile ilgili eğitimleri yapıyor. Şimdilerde çok moda olan teknolojinin kullanıldığı cerrahi işlemler için özel simülatörler var. Gerçek hasta üzerinde işlem yapmaya başlamadan önce cerrahlar onun üzerinde kendi el becerilerini geliştiriyorlar. Bütün bunların amacı aslında gerçek hastayla temas öncesinde sağlık çalışanlarının belli bir ustalık düzeyine ulaşmasını sağlamak ki daha sonra yaptıkları uygulamalarda hastalarına en az zararı verebilsin, hatta hiç veremesin.
Tabii klinik deneyim çok önem arz ediyor bu konuda. Ancak tabii yeni öğrenen oldukları için pek çok hata yapmaları mümkün. Bunun için ülkemizde ve dünyada durum nasıl, ne gibi önlemler alınıyor?
Şimdi bu hasta güvenliği ve özellikle bununla işleşen simülasyon uygulamaları için 1999 bir kritik tarih. O tarihte Amerika'da bir rapor yayınlanıyor hasta güvenliği ile ilgili ve rakamlar çok çarpıcı. İşte Amerika'daki yılda trafik kazalarından ölenlerden daha fazla sayıda kişinin tıbbi hatalar yüzünden öldüğü ile ilgili bir rapor. 1999 raporu. To err is human, hata insana özgüdür gibi bir başlıkla. Daha sonra hızla bunun nedenleri araştırılıyor bu ve nasıl azaltılabilir konusu giriyor. Burada gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında önemli farklılıklar var. Gelişmemiş ülkelerde tıbbi cihaz yoksunluğu, olanakların kısıtlılığı gibi şeyler tıbbi hataya yol açarken gelişmiş ülkelerde ekip çalışmasındaki yaşanan sıkıntılar, iletişim problemleri, ekip yönetimleri, liderlik gibi kavramlar tıbbi hataya yol açan nedenler olarak görülüyor ve hızla bu alanda eğitimlere giriliyor. Ne yazık ki 99'dan sonra 2016'da benzer bir yayın var. Yine bunun hala ilk üç neden arasında yer aldığıyla ilgili ve bu...
Ama bir düşüş vardır.
Düşüş var ama hani ortada bu kadar çabanın sonrasında her şey ortadan kaldırılmıyor. O yüzden de şimdi işte 2020'de, 2025'te biz bunu sıfırlayacağız diyen kampanyalar başlatıp büyük vakıfların desteklediği işler olarak gidiyor. Kendi ölçeğimize dönersek bize düşen tıp eğitimi sürecinde öğrencilerin klinik deneyim yaşamaya başlamadan önce, hastanede çalışmaya başlamadan önce hastalar ve hastanede yaşayacakları durumlarla ilgili konularda deneyimlerini arttırmamız gerekiyor. Yani bir enjeksiyon yapmayı, bizim zamanımızda olduğu gibi doğru da ilk defa enjektörü açıp hasta üzerinde öğrenmek yerine en azından enjektörü açmayı, onu bir maket üzerinde yapmayı bilsin. Ondan sonra gerçek hasta üzerinde uygulasın istiyoruz. Ya da bir cerrahi asistanı önce mümkün olabildiğince bu simülatörler üzerinde deneyim kazansın. Ondan sonra gerçek hasta üzerinde çalışsın istiyoruz. Ve buna yönelik eğitimler planladık. Kendi ülkemiz açısından da bu eğitimler oldukça yaygın kullanılmaya başlayan tıp fakültelerinde olanaklar. Şimdi birçok tıp fakültesinde artık simülasyon merkezleri var. En azından beceriler laboratuvarlar üzerinde öğretiliyor. Ama geldiğimiz noktada klinik dönemdeki eğitimler ya da bu değişime uyum sağlayabilmek, tıpta bilgiler ve teknoloji çok hızlı değişiyor. Evet. O yüzden siz mezun olurken bütün bu donanımları kazanmış olarak mezun olabilirsiniz ama 5 sene sonra, 10 sene sonra ekibinizi yeniden bazı eğitimlerden geçirmeniz gerekiyor. Bu noktada yani hizmeti verirken, hizmetin içinde sizin dediğiniz gibi bu eğitimleri arttırmamız gerekiyor. Ülkemizde şimdi şu anda en çok bunun kullanıldığı Sağlık Bakanlığı'nda acil sağlık hizmetlerinde simülasyon uygulamaları çok kullanılıyor. Onların ekipleri sürekli düzenli eğitimler alıyorlar ve bu düzenli eğitimlerin birçoğunu simülasyon olanaklarını kullanarak.
Aldıkları eğitimleri nerede, nasıl, kimler üzerinde uyguluyorlar?
Onlar da işte 112'lerde çalışıyorlar. Yani aha, ambulans hizmetlerini aldığımız ekip onlar bu eğitimlerle bu tip simülasyon
gerçek
eğitimleri.
Gerçek hastalar.
Evet. Şeydekileri eğitimlerini yine maketler ve simülatörler üzerinde yapıyorlar. Sağlık Bakanlığı bu olanaklarını genişletmeye çalışıyor şu anda. Orada düzenli eğitimler var. Üniversitelerde ya da eğitim araştırma hastanelerinde olanaklar yaratıldığı ölçüde, özellikle cerrahi alan daha teknik ve kritik olduğu için o alanda eğitimler var. Hocalarımız işte eğer aldırabilirlerse küçük maketlerden önce asistanların onlar üzerinde eğitimlerini verdiriyorlar. Ya da bir merkeze gönderiyorlar. Önce orada belli bir çalışma yapmasını ondan sonra gelmesini istiyorlar. Gittikçe yayılan bir, genişleyen bir süreçte bu simülasyon eğitimleri devam ediyor.
Evet. Son 20 yıla baktığımızda gerçekten kullanımının çok yaygın olduğunu görüyoruz. Peki şimdi aslında birden fazla deneyimlemeyi, öğrenmeyi sağlayan, öğrenciye de güven veren, kesinlikle, destek veren bir uygulama, evet, değil mi?
Çünkü bu işte öğrencilerle çalışmanızda bakıyorsunuz, hani bir şey öğrendim mi, öğrendim diyor. Yapabilir misin diyorsunuz, tereddütleri var. Çünkü işlemi görmek ya da birini yaparken seyretmek ya da bir ya da iki defa kendisinin yapması o işi yapabilirlik konusunda insanı rahat ettirmiyor. Hı-hı. Daha fazla deneyim yapmak istiyor. Simülasyonun en önemli sağladığı olanak bu. Hangi aşamasında olursanız olun, çok özellikli bir hastayı, arkanızda duran 30 öğrenciyi birden muayene ettiremiyorsunuz. Hani ne hasta dayanabiliyor ne sizin vicdanınız el veriyor onu yapmaya. Ama o hastalık belirtisini bir simüle ortamda muayene ettirebiliyorsanız, hissettirebiliyorsanız o zaman 30 öğrenci 100 defa yapabiliyor. Yaptığınız yer buna sıkıntı yaratmıyor. Hı hı. Ya da işte standart hasta diyoruz. Bir çalışan grubumuz var. Hastaymış gibi onları biz eğitiyoruz. Belli muayeneleri onlar üzerinde çalıştırabiliyoruz. Onlar da bunu bir
onlar
iş
gönüllü
olarak...
Onlar gönüllü mü?
Gönüllü olarak çalışanlar da var. Normal sigortalayıp çalıştırdığımız, hı-hı, yani çalışan olarak da çalışanlar var. Onlar tabii o gün oraya muayene olmak için geldikleri için 30 öğrenci ya da 40 öğrenciye muayene olmak bir hastanın yaşattığı duyguları yaşatmıyor onlara. Onlar, evet, biliyorlar ki o gün 30 öğrenci tarafından muayene edilecekler. Biz bununla ilgili de bir sıkıntıları yok, yani bir sağlık problemleri de yok bu muayenenin süresinin uzamasıyla. Onlar üzerinde, öğrencilerimiz böylece gerçek insan üzerinde bir muayeneyi öğrenmiş oluyorlar. Hı hı. Ondan sonra hasta üzerine gittiğinde hastadaki öğrenme süresini de kısaltmış oluyorsunuz ve daha deneyimli bir aşamadan başlıyorlar. O yüzden çok önemli. Dediğim gibi hastane personeliniz, çalışan ekip, ne yazık ki bizim eğitim sistemimiz içerisinde meslek grupları birbirleriyle çok fazla çalışma olanağı bulamıyorlar ve ilk defa sağlık hizmeti içerisinde birlikte çalışmaya başlıyorlar. Bunun yarattığı sıkıntılar olabiliyor bazen. Bunları gidermede simülasyon çok kullanılıyor.
Ne gibi sıkıntılar yaşanıyor örneğin?
En fazla iletişim problemi yaşanıyor. Hı-hı. Çünkü sadece kendi meslekleri ve kendi meslekleri hakkında ve kendi meslek grubuyla birlikte eğitim aldıkları için işin açıkçası biraz... kendi mesleklerini öne çıkaran bir duyguyla yetişiyorlar. Bütün gruplarda var bu. Ama dünya bunu işte meslekler arası eğitim dediğimiz, çocukları erken yaştan itibaren bir araya getirip ekip eğitimleri yaparak çözmeye çalışıyor. Biz de benzer şeyleri yapıyoruz ama çalışma ortamına geldiğinde ekip içerisindeki liderlik sorun çıkarmaya başlıyor. Yeterlikler sorun çıkarmaya başlıyor. Yani bir fizyoterapistin yeterlikleri, sınırları nerede olacak? O ekip içerisinde hangi sorunu üstlenecek? Hemşire hangi işi üstlenecek? Hekim hangi pozisyonda, hangi işlerden sorumlu olacak? Bunların hepsi aslında zaman içerisinde kazanılıyor. Ve siz sadece birini yetiştirdiğiniz zaman o şey içerisinde sanki o her şeyden sorumlu, her şeyi yapacakmış gibi oluyor ve orada yetki paylaşımları zorlaşıyor. hasta güvenliği meselesine geldiğimizde de bu şey içerisinde, o zaman kim hani hastanın nesine sahip çıkacağını, o görev paylaşımı eğer tam olmazsa, hı hı, o zaman arada boşluklar oluşabiliyor. Yani birinin yaptığını sanıyorsunuz, öbürünün yapacağını bekliyorsunuz ama gerçek durum böyle değil. O zaman ya bu hasta güvenliğinde bir İsviçre peyniri modeli var. O delikli kesitler. Eğer rastlantılar öyle gelip ve sizin o aldığınız kesitte bir taraftan baktığınızda diğer tarafı görebileceğiniz bir delik varsa, o işte tıbbi hatanın ürediği zaman, evet, oluyor. Onun dışındaki her dilimi kestiğiniz aslında onlarca delik var ama parçaya baktığınızda sadece bir tanesi var. Yani diğer dilimlerde o deliğin önünü kapatan bir süreç işletiliyor. Hasta güvenliği de böyle. Eğer ben sizin ürettiğiniz küçük bir hatayı sistem içerisinde daha sonra ekip çalışmasıyla kapatabiliyorsam, o zaman tıbbi hata oluşmuyor.
Hı hı. Yani, peki biz bu sistemin neresindeyiz? Çok yol kat ettik mi bu anlamda baktığımızda?
Çok yol kat ettik. Çünkü sağlık kurumlarımızın birçoğu değişik akreditasyon programlarının içerisinde bir parçası. O yüzden de o akreditasyonları karşılayabilmek için bütün bu gereklilikleri yerine getirmeleri gerekiyor. O yüzden şimdi bu konuştuğumuz kavramları eskiden hiç kimse bilmezken, şimdi az da olsa ya da akreditasyonla ilişkilendirerek de olsa, hı hı, artık bilmeye başladılar. O yüzden de bununla ilgili süreçleri güzel işletiyorlar. Artık bazı prosedürler tüm hastanelerde yerleşmiş durumda. İşte hastanın ismi, yani eskiden altılı koğuş sistemli olan hastanelere, evet, girdiğimizde şöyle hani pencerenin kenarındaki hastaya bu iğne yapılacakla iş, hı-hı, yapılırken, şimdi gelince size soruyorlar, isminiz bu mu? Yapacağım ilaç doğru kişiye yapıyor muyum? Doğru doz yapıyor muyum? Doğru zamanda yapıyor muyum? Yani bu kavramlar artık hayatımıza girmeye başladı. Hı-hı. Ve buradaki iş tanımları da netleştikçe daha hasta açısından daha güvenli ortamlar sağlamaya çalışıyoruz. İlginç olabilecek bir şey daha, zamanı lütfen varsa buyurun, anlatmak isterim. Var, şimdi bizim Türkçe'ye yerinde simülasyon diye çevirdiğimiz, İngilizcesi in situ simülasyon olan bir uygulama son dönemlerde çok yaygınlaşmaya başladı. Şimdi siz çalışan ekibi kendi merkezinize, kendi simüle ortamınıza getirdiğiniz zaman ister istemez bir ortam adaptasyonu sorunu yaşıyorsunuz. Yani ne kadar çalışma ortamına benzer bir ortamda yaratsanız, onun her gün açtığı çekmeceden her gün aldığı malzeme çıkmıyor. Hı hı. Ya da işte çağırdığı kişi doğru kişi, her gün çağırdığı Ahmet Efendi olmuyor gibi. Bunun için yerinde simülasyon yapılıyor. Hastanede hangi bölümde, işte ameliyathane ise bir ameliyathane, yoğun bakımın bir yatağını ya da acil servisin bir ünitesini ya da hasta odasının bir tanesini o gün eğitime ayırıyorsunuz. Böylece kişilerin çalıştığı ortam, yani her gün gelip her türlü işi yürüttükleri ortam içerisinde bir eğitim ortamı oluşturuyorsunuz. Sadece yatağa ya simülatör yapılacak işleme göre ya da standart hastayı yatırıyorsunuz. Böyle ve o içeride bir tıbbi durum yaratılıyor, bir acil durum ya da eğitime göre. Böyle olunca ekip aynı ekip. Yani her gün birbirini gördüğü, onun nerede olduğunu bildiği, içeri odaya girdiğinde malzemenin nerede olduğunu bildiği, hı hı, ya da seslendiğinde kime sesleneceğini bildiği. Böylece kişi bir adaptasyon sorunu yaşamıyor. Her gün çalıştığı ortamda bir özellikli durumu, bu yeni öğrenmesi gereken bir durum olabilir, nadir karşılaşıldığı için hani unutulma olasılığı olan bir durumu siz belli aralıklarla bu şekilde simülasyon ortamında tekrarlayarak kişilerin hani bu durumu unutmamasını sağlayabilirsiniz. Ya da yepyeni bir uygulama gelişmiştir. O uygulamayı o ekibe öğretmeniz gerekiyordur. Bunu gerçek bir hasta üzerinde öğretip bu arada riskler oluşturmak yerine orada hastanın hiçbir şekilde zarar görmeyeceği bir durumu yaratıp maket üzerinde ya da standart hastanız üzerinde, yani rol yapan hastanız üzerinde bu eğitimi veriyorsunuz. Öyle olunca kişiler hata yapmakta serbest oluyorlar. Yani hata, hı-hı, yapabilir oluyorlar. Böylece hata yaparsam ne olur gerginliğinden de uzaklaştırıyorsunuz. Maketi öldürebilirsiniz. Maketi her öldürdüğünüzde, düğmesini yeniden açtığınızda o çalışmaya başlıyor. Ya da standart hastaya hayatın en kötü haberini çok kötü bir şekilde söyleyebilirsiniz. Ama o oturum bittiği zaman o standart hasta hayatına kaldığı yerden, evet, devam edebilir.
Sonra öyle bir öğrenme modeli ki kolay kolay da unutulmaz. Evet. Yani ben tekrar düğmeye basacağım nasıl olsa gibi bir işleyiş söz konusu olmaz tabii, tabii ki.
Bunların hepsi kayıt altına alınıyor, hı-hı, bu eğitimlerin önünde. Eğitim bitince de oturup konuşuyoruz. bakın siz orada az önce şunu yaptınız, şunu şöyle söylediniz, böyle davrandınız, bunu böyle yapsanız daha iyi olur ya da çok iyi yaptınız gibi. Böylece o pekiştirme ya da düzeltmeyi de hiçbir zaman hastaya bir risk oluşturmadan yapmış oluyoruz. Böyle olunca da simülasyonu biz hem hani klinik öncesinde kliniğe hazırlamak için kullanıyoruz, hem de klinik hayat devam ederken hastaların daha az zarar göreceği uygulamalara yol açması adına klinik dönem içerisinde kullanıyoruz. Evet.
Hem öğrenciler hem sağlık alanında hizmet verenler için gerçekten müthiş bir...
Özellikle de hastalar için.
Özellikle de hastalar için. Evet, sonuç olarak bir eğitim yöntemi olarak kullanılmalı ve mutlaka daha da fazla yaygınlaştırılmalı.
Kesinlikle.
Hatta değil mi?
Kesinlikle.
Tüm üniversitelerimizde kullanılan bir yöntem midir acaba?
Maalesef değil. Çünkü özellikle manken kısmı... yurt dışından getiriliyor. Hı hı. Ve öyle olunca da maliyetleri oldukça yüksek. Ama yani bundan 10 yıl önce 5-6 fakülte sayabilirim size. Şimdi nereden baksanız her fakültenin bir beceri laboratuvarı var artık. Yani o aşamaya geçtik. Sadece daha teknolojik donanımı olan, daha yüksek maliyetli modeller henüz çok yaygınlaşmadı. Ama öbürlerinin yapılıyor olması bile bu alanda çok yol kat ettiğimizi gösteriyor. Biraz daha fazla önem vermemiz lazım. Biraz daha fazla yatırım yapabiliyor olmamız lazım.
Evet. Ki daha iyi sağlık çalışanı yetiştirebilelim. Evet. Ve eğitim kurumlarında daha da fazla yaygınlaştırılması için çaba da gösterilmesi gerekiyor. Hem sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi hastanın güvenliği açısından, evet, hem de yetişen insanların, sağlık alanındaki insanların kendilerine güven, kendilerine destek sağlamaları amacıyla.
Kesinlikle.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizi
ben
bu konuda bilgilendirdiğiniz
ederim.
İçin sağ olun, var olun, geldiğiniz için yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyenlerimiz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Melih Elçin, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Kah orada, kah burada, geçti günler, mevsimler.
Nerede akşam, orada sabah, gezdim durdum derbeder.
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden.
Senden önce hiç kimseyi böylesine.
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla.
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümüşlerle, çalgılarla.
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, surnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla. Yeryüzünden, gökyüzünden, benliğimden bir haber. Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden.
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden.
Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden.
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla.
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla.
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla.
Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla, İstersen evlenelim davullarla surnalarla, İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla. La la la la la la.
...15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi başkentten Ege'mizin incisine, İzmir'e uzanıyoruz. İzmir'in Karaburun ilçesinde kitapsever Cem Liman telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, sağ olun, hoş bulduk.
Evet, Sayın Cem Liman, kolilerde sakladığınız kitaplarla bir sokak kitaplığı kurdunuz. Biz sizi bunun için aradık. Nasıl oluştu bu fikir? Birazcık bize söz eder misiniz? Ne zaman kurdunuz? Kaç kitapla yola çıktınız?
Vallahi bunu Nisan baş edeyim. Nisan, Mayıs gibi bir şey yaptım. Ben Karaburun'a taşınmıştım. Mardan'dan Karaburun'a taşındım. Evim biraz daha ufaldı. 5 tane evimde kitaplık vardı. Kitapları düşünüyordum, kütüphaneye bağışlayayım dedim. Ama kütüphaneye gelen giden olmadığını fark ettim. Böyle olunca başka ne yapabilirim şey yaptım. Bir marketçi var, ona rica ettim. Dedim ki böyle böyle bir projem var, bunu marketin önüne koysam, böyle yapsam olur mu? Onlar da olumlu karşıladılar. Bu şekilde başladım. Kendi kitaplarımı koydum. Oraya bir not koydum. Okuyabilirsiniz. Ücretsizdir. Okuduktan sonra geri getirebilirsiniz. İsterseniz destek olup siz kendiniz getirebilirsiniz gibi.
Peki kaç kitapla başlamıştınız?
Valla ben ilk koyduğumda, yani ilk koydum 45 ya da 50 kitap bıraktım. Ama eksildikçe tamamlıyordum zaten. Ama bir baktım başkaları da kitap getirmeye başladı. Sağ olsunlar, çok ilgilenenler oldu.
Ve kaç kitaba çıktınız şu anda?
1000'den fazla kitap el değiştirdi. Şu anda hala el değiştiriyor. Bu arayanız epey kitap gelmeye başladı. Dışarıdan gelmeye başladı.
Ne güzel. Ne tür kitaplar?
Genelde gençlere yönelik macera kitapları oluyor. Bir de eski, mesela 15 sene önceki, 20 sene önceki klasik kitaplar var. Yani benim hoşuma gidiyor. Bazılarını kendim de alıyorum, okuyorum tekrar.
Ne yani, güzel. Peki şimdi artık yağışlar belki başlayacak. İşte o zaman nasıl saklayacaksınız kitapları?
Gene aynı yerde duracak ama bir geriye çekeceğiz. Sundurmanın altında duracak. Kitaplarımız hep dışarıda duruyor zaten.
Sıkıntı geceleri olmuyor. De dışarıda, açıkta duruyor yani.
Evet, açıkta duruyor. Kimse şey yapmıyor, yani çalmıyor. Çalan zaten okumaz.
Okyanda çalmaz diyorsunuz. Evet, peki ilgi nasıl?
Fena değil yani, beklediğimden daha iyi. Gençler çok meraklı oluyor. Yaşlılar geliyor, inceliyorlar, gözlükler takıyorlar, okuyorlar. Karşıda çay bahçeleri var. Geçiyorlar orada okuyorlar. Yani fena da değil. Hoşuma gidiyor.
Evet, ne güzel. Gerçekten kutluyoruz. Çok güzel bir düşünce olmuş. Peki hedefiniz sokakta mı kalmak, yoksa sokak kitaplığı olarak devam etmek mi? Daha farklı hedefleriniz var mı?
Vallahi şimdi kütüphaneye giren olmadığı için, kapalı bir yere alsak gene giren olmayacak diye düşünüyorum. Ben şu anda bir tane kitaplık var. Kitaplığın sayısını arttırabiliriz. Birken iki olur, ikiken üç olabiliriz diye düşünüyorum. Yani sokak kütüphanesi olsa, kitaplıktan daha ziyade kütüphaneye belki dönebilir o şekilde. Gelen kitapların sayısına da bağlı. Ben de dediğim gibi 5 kitaplığım vardı. Şu anda 2 tanesini boşalttım. 3 tanesi var. Onun bir tanesini daha boşaltabilirim ama bazı kitaplarım var, onları koyamayacağım. Çünkü hem özel kitaplar, hem çocuklarımın, bazen torunlarımın okumasını istediğim kitaplar var. Ama o kadar çok kitap piyasaya çıkıyor ki onları okurlar mı okumazlar mı, sıra onlara gelir mi bilemiyorum. Ama okuma sevgisi aşılıyor, benim hoşuma gidiyor.
Ne güzel, ne mutlu. İzmir'in Karaburun ilçesindekiler de şanslılar. İlçeye gelenler de şanslılar. Belki yaz ayları boyunca gelenlerin de alıp okudukları, sonra verdikleri kitaplar, değil mi çoğu?
Oluyor, oluyor. Bir kitap getiren bazen 5 tane kitapla geri geliyor. Hoşuma gidiyor. Bir de bizim burada aslında şey yok, kitapçı yok.
Ve yani, dolayısıyla evet.
Tatil yöresinde gelip ben oradan bir kitap alırım okurum diyen İnsan burada kitap bulamıyor. Gelip de benimkileri alıyorlar. Genelde bazı insanlar yani güneşlenirken okuyorlar. Hoşuma gidiyor. Güzel gidiyor.
Elbette. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi tabii ki bu sadece İzmir'in Karaburun ilçesine gelenlerle ya da orada yaşayanlarla döndürdüğünüz bir sokak kitaplığı.
Doğru.
İleride sokak kütüphanesine döndürmeyi amaçlıyorum dediniz. Amaçlarınız
evet.
Doğrultusunda isterseniz bir adres verelim. Belki size destek olmak isteyen dinleyici olabilirler. Yurt içinden ya da yurt dışından size nasıl ulaşabilirler? Karaburun ilçesine kitap bağışlamak isterlerse.
Karaburun Belediyesi'ni yazacaklar. Cem Liman eliyle deyip Karaburun Belediyesi derler.
Evet.
Yani gayet de kolay. Yani İzmir Karaburun Belediyesi. Posta kodu 35960. Adresimiz de çok kolay aslında. Başkomandan Mustafa Kemal Paşa Caddesi No 4. Yani gayet de güzel bir, kolay bir adresimiz
evet,
var.
Evet, Başkumandan ama... Mustafa Kemal Caddesi, numara 4, 35960, Karaburun, İzmir. Yazsalar
doğru.
Gelecek. Cem Liman adıyla da gelecek kitap bağışlarınız. Kitaplar çoğaldıkça, sokak kütüphanesini oluşturunca siz yeniden biz birlikte olmak isteriz sizinle. Teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Kolaylıklar diliyoruz.
Ediyorum.
Sağ olun efendim.
Sağ olun.
Kutluyoruz
İyi
sizi böyle bir
çok
girişimden dolayı da. Sağ olun, var olun.
Sizler de çok teşekkür
Sevgili
ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir'in Karaburun ilçesindeydik. Kitapsever Cem Liman'ın kurduğu sokak kitaplığı ile ilgili kendisiyle görüştük. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Cem Liman'a.
Başım bir aşka boyun eğer. Aşk al beni süründür yak ateşler. Ben gönüllü köleyim sahibim.
Dünden Kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Yine merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün Türk tarihinin en büyük deniz savaşından söz edeceğiz. Evet. Preveze Deniz Savaşı, Türk ordusunun denizlerde de gücünün doruğa ulaştığını gösteren savaş bu,
evet,
değil mi?
Evet, gerçekten öyle. Preveze Deniz Savaşı. Daha önce bahsetmiştik hani İnebahtı'dan falan ama bu ondan da büyük bir savaş. Çünkü büyük bir Haçlı donanmasına karşı bu başarı elde ediliyor ve gerçekten kendisi de anılarında bahsediyor zaten. Barbaros Hayrettin Paşa, Gazavatı Hayrettin Paşa adını verdiği, Kanuni'nin yaz demesiyle yazdığı, kendi savaşlarını işte bu Preveze'yi de dahil olmak üzere anlattığı anılarında bahseder. Yani komutanlarının nasıl korktuğundan, hatta diyor ki sizinle müşavere edeyim çünkü bizden iki kat daha güçlü donanma, Haçlı donanması, biz bunları yenemeyiz gibi, ama hala yenmeyi düşünüyor Hayrettin Paşa gibi. Bunun arkasından bir konuşmalar oluyor, dedikodular oluyor. O da divanı topluyor, işte bu konuşan, kendiyle ilgili konuşan ağaları da toplayıp bir toplantı yapıyor. Diyor ki müşavere sünnettendir, ben size fikir sormak istiyorum. Evet, iki kat bizden daha güçlüler, ne yapalım, ne dersiniz? Topları kıyıdan koyalım, atsınlar, topla atış yapalım, ya da işte güçlerimizin biraz daha artmasını bekleyelim falan gibi böyle çeşitli şeyler var. O da diyor ki ben de farkındayım, yani benim kafirden endişem yoktur. 120 pare gemi değil, isterlerse 200 pare gemi olsunlar. Benim Cenab-ı Rabbül Alemine sadakatim gayet sağlamdır, yardım edici odur. Düşmanın çokluğuna bakmayalım, 5 vakit namazda yardım dileyelim. Yani böyle üstelik de çok da o anlamda Allah'a da inanan, gerçekten dua eden bu anlamda bir insan. Peki kimdir? Fatih Sultan Mehmet'in sipahilerinden Yakup Ağa'nın oğlu, Midilli doğumlu. 4 kardeşler bunlar. İlyas, İshak, Oruç ve Hızır. Hızır asıl adı. Hı hı. Sonradan işte sakalının olduğu, kırmızı olduğu, hani kızıl olduğu ve o yüzden Barbaros denildiği, sakalına ithafen söylendiği. Kendisi kitabında Yavuz Sultan Selim'in bu Hayrettin ismini verdiğini söylüyor. Kimi kaynaklarda da Kanuni'nin kendisine bu ünvanı verdiği, ismi verdiği söyleniyor.
Ama en iyi bildiğimiz Zafer'in kahramanı.
Tabii çok iyi bir denizci zaten. Evet. Çünkü küçük yaşlarda babasıyla birlikte ticarete atılıyor, deniz ticaretine. Ve dolayısıyla hem denizleri hem de bu anlamda gemiciliği öğreniyor. Denizlerde nasıl gemiyle seyahat edileceğini öğreniyor. Limanları tanıyor. Bu çok önemli bir tabii ki o anlamda kazanım. Sonrasında bunu bir deneyime dönüştürüyor ve ticarete devam etmeyip korsanlığa başlıyor. Özellikle de nerede? İşte Kuzey Afrika, Akdeniz kıyılarında. Ve burada çok ciddi bir korsan imparatorluğu kuruyor. Bu korsan imparatorluğu kimi tedirgin ediyor? Cenevizlileri, İspanyolları tedirgin ediyor. Çünkü oradaki hakimiyetlerini tehdit edecek bir unsur. Ama Cezayir'in hükümdarı gibi bir duruma geçiyor. Hani bir vali olarak kalıyor orada. Ve daha sonrasında her ne kadar İspanyollar onu istemeseler de Kanuni tam Almanya seferine çıkacakken, özellikle bu Habsburg-Osmanlı çekişmeleri devam ediyor çünkü. Bu mücadele denizlerde de devam ediyor. Tam işte Almanya'ya gidecekken Kanuni Mora kıyılarına saldırıyor. 1532'de Andrea Doria komutasındaki İspanya krallığını alıyor ve Charles'ken böyle bir donanma kurarak Mora'ya saldırmaya kalkıyor. Bunun üzerine ve başarılı da oluyor. Yani İnebahtı ve Koron kalelerini alıyor o dönemde. Bunun üzerine Kanuni, işte biraz önce bahsettiğimiz Cezayir valisi olan, Cezayir'i elinde tutan Barbaros'u İstanbul'a çağırıyor. Ve ona kaptanı deryalık veriyor. Geri gönderiyor ve gerçekten de Cezayir Osmanlı'ya bağlı bir eyalet haline geliyor. Kendisi de bu görevle birlikte, kaptanı deryalıkla birlikte bütün deniz akıncılarını kendisine bağlıyor. Akdeniz'de faaliyet gösteren bütün deniz akıncılarını ve Koron Kalesi'ni, biraz önce bahsettiğimiz, hani elden çıktı dediğimiz Koron Kalesi'ni Venediklerin elinde bulunan Güney Ege'deki adaları fethediyor. Tekrar Osmanlı hakimiyetini alıyor. Böylece bu başarılar İspanya, Portekiz ve Ceneviz gibi bir takım Avrupa devletleri arasında çok ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Yani bu bayağı güçlü, bütün herkesi kendine bağladı ve başarılı olursa eğer Kuzey Afrika'daki, Akdeniz'deki gücümüzü kaybederiz diye bunun üzerine bir Haçlı donanması kuruyorlar. Gerçekten çok ciddi bir Haçlı donanması kuruyorlar. Ve Andrea Doria gene aynı komutan, Andrea Doria komutasındaki, o da güçlü bir komutan. Osmanlı sularına giren bu Haçlı donanması Yunanistan'ın batı kıyısındaki Preveze Limanı önlerinde toplanıyorlar. Ve Barbaros Hayrettin Paşa da oraya giderek onları bu limanda karşılıyor. Ancak hani güçler tabii ki bir donanma hazırlanıyor. Bu hazırlık duyulunca, Haçlı donanmasının bu şekilde çok güçlü bir şekilde karşısına çıkacağı duyulunca İstanbul'da gemi yapımına, donanmanın güçlendirilmesine başlıyor. Fakat yetişmeden bunlar limana gelmiş oluyorlar. Böylece daha küçük bir güçle onları karşılamak zorunda kalıyor Preveze Limanı'nda. Ancak tabii ki ne oluyor? Bu savaşta başarılı olamıyorlar. Çünkü üç kola ayırıyor. Kendisi de zaten Preveze Deniz Savaşı diye bahsediyor. Belki doğrudan anılarından da bir parça okumak isterim. Yani. Çünkü gerçekten eğer okumak isteyen olursa Gazavata Hayrettin Paşa çok güçlü kaleme alınmış bir kitap. Yani böyle roman gibi, macera romanı gibi, sanki böyle o olaylar olmamış da yazılmış bir roman gibi, düşünebilirler gençler. Hı-hı. Biraz dili belki ağır gelebilir, farklı gelebilir ama ona da bir süre okuduktan sonra alışabilirler. Çok gerçekten keyifli okunabilecek bir kitap. O yüzden özellikle Tercüman Yayınları'ndan çıkmıştı. Tercüman Binbir Eser'den çıkmıştı. Keyifli okunabilecek bir kitap. O yüzden bir parça onun doğrudan kendi ifadeleriyle de okumak isterim.
Evet, lütfen buyurun.
Diyor ki kafir donanmasının ise o gece üzerine bir pus çöktü. Yani bu sis bir anlamda avantaj sağlıyor. Hı hı. Benim limandan çıkacağımı ise hiç zannetmiyorlardı. Çünkü güçlüler ya. Yani evet. Bu güçle bize karşı gelemezler diye düşünüyorlar. Barbarosho bizden korktu. Gayri limandan taşra çıkmaz. Artık çıkmaz limandan. Biz onu sıkıştırdık bu limana diye düşünüyorlar. Zira kafirler gelip oraya lenger endaz olalı 3 gün olmuştu. 3 gün olmuş, o çıkmamış dışarıya. Çünkü neden? O da kendisi de açıklıyor. Bizden bir hareket olmayınca böyle kanaat getirdiler ama diyor ben düşmanın halinden biliyorum. Bizim yattığımız Preveze Limanı'ndan öyle olur olmaz rüzgarı da çıkılmaz. Ben doğru zamanı doğru rüzgarı bekledim diyor. Hmm. Ve dolayısıyla doğru
onlar
rüzgar
da korkudan çıkmadığını düşünüyorlar.
Dolayısıyla 80 parelik donanmamı 3 bölük ettim diyor. Tembih ettim ki bizim gemi alayı kafirin alayına karşı olsun. Bizim firkate alayı kafirin firkate alayına, kalite alayı da kafirin kalite alayına. Bu arada tabii gemilerle ilgili, gemi çeşitleriyle ilgili, Osmanlı'daki donanmayla ilgili pek çok arka plan bilgisi veriyor yani. Hı-hı. Gemileri tanıtıyor. Yani kendisi için yaptırdığı gemiden bahsediyor. Burada da tabii neyi görüyoruz bu anılarında anlattığı bu bölümlerden? Gemiciliği, denizciliği çok seviyor. Yani mesleğini, o işi çok severek yaptığını anlıyoruz. Severek yapınca da tabii ki denizle ilgili her şeyi biliyor. İşte rüzgarı, gemilerin nasıl yenilebileceğini, hangi geminin ne özelliği olduğunu çok iyi bildiği için gerçekten güçlü bir komutan.
Dolayısıyla hiçbir gemimiz de batmamış zaten bu savaşta, değil mi? Sadece 400 kadar mı şehidimiz vardı?
Evet. Yani ama böyle bir gücün karşısında bakılınca
tabii
çok büyük bir başarı o anlamda baktığımızda. Böylece taksim edip at başı beraber İslam donanması, kafir donanmasının üzerine gitmekte olduk. Ama kafirler karanlık pusun içinde demir üzerinde kendi havalarında yatıyorlardı. Bizi ardımızdan sürüp oraya getiren Nusret rüzgarı, yani doğru bir şekilde bir rüzgarı yakaladığı için üstlerine doğru gidiyor. Varıp kafir donanmasının üstündeki pusu da dağıttı. Böylece kafirler bir anda görüyorlar. Yani düşman kuvvetleri bir anda onları karşılarında görünce hani hemen savunma düzenine geçemiyorlar tabii ki. Dolayısıyla ilk baskınla İslam donanması diyor onların üzerine bindirip bir zarar verdi. Bu çok önemli. Mesela burada bir strateji görüyoruz. Evet. Barbaros Hayrettin'in bir stratejisini görüyoruz. O zaman kafirlerin içinde bir ana baba günü, bir şaşkınlık oldu diyor. Kendisi de bahsediyor zaten. Ve 36 pare geminin önünde olarak forsa sancaklarını dikip Fora Laban'da aslanlar gibi yolunca ateşlerimizi saçarak cenge giriştik. Ve dolayısıyla bu ilk baskından sonra da zaten gerçekten başarı kazanıyor.
Ve onlarca gemiyi batırıyor.
Onlarca
galiba,
gemiyi batırıyor, evet. Ve
sağlam aldığı gemiler de var. ele tabii, geçirdi. Tabii tabii tabii
sağlam
mi?
Ele geçirdiği böylece donanmamızı da güçlendiriyor o anlamda. Yani dolayısıyla böylece çok ciddi manada bir başarı kazanmış oluyor bu sürecin içerisinde. Baktığımız zaman özellikle neyi görüyoruz? İşte İspanyolların, Venediklerin, Cenevizlerin Osmanlı donanmasını küçümsedikleri Osmanlı donanmasının aslında hiç de küçümsenmeyecek olduğunu. Zaten İstanbul'a o yapılan gemiler de geliyor desteklemeye. Venedik barış istemek zorunda kalıyor böylece. Yapılan anlaşmayla Venedik Moro ve Dalmaça kıyılarını Osmanlı Devleti'ne bırakıyor. Savaş tazminatı ödemeyi kabul ediyor. Böylece Akdeniz'de üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçiyor ve Akdeniz hep hani söylenir bir klasik cümle olarak biz de yineleyelim bunu belki. Akdeniz bir Türk gölü haline geliyor bu savaştan sonra. Çünkü evet. Akdeniz o bölge için çok stratejik, hala da görüyoruz stratejik olduğunu. Yani Akdeniz'de güç elde etmek sadece Anadolu için önemli değil. Kuzey Afrika'da güç sahibi olabilmek için önemli. Avrupa'da güç sahibi olabilmek için önemli. Orta Doğu'da güç sahibi olmak için önemli. O yüzden Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi bu savaşla birlikte sadece Haçlı donanmasının yenilmesi ve Avrupa'ya bu anlamda biz donanmada da güçlüyüz demek haricinde karadaki üstünlük anlamında da yani Türk gölü haline geliyor ama bu aynı zamanda sizin pek çok kara parçasında da gücünüzün ispatlanması demek. Tabii biz bu deniz gücünü daha önce de konuşmuştuk. Hani bu ölçüde devam ettiremedik.
Zaten savaşın sebeplerinden değil miydi Osmanlıların Akdeniz'de güçlenmiş olmaları evet, evet, tüm Ege evet, Denizi'ne hakimiyet tabii. altına.
O gücü gördükleri
evet,
için,
gördükleri için
daha
mi?
Henüz çok başarılı olabileceklerini gene de çünkü kendi güçlerine çok güveniyorlar. Bütün Haçlı donanması bir araya gelmiş. Biraz önce bahsettik Venedik, Ceneviz, İspanya, Şalken, hani Habsburg bir sürü güç bir araya geliyor ve o güçlerin karşısında tek bir Osmanlı donanması. O yüzden yenebileceklerini düşünüyorlar o evet. anlamda. Fakat biz tabii burada Osmanlı donanmasının Osmanlı kara kuvvetleri kadar iyi olduğunu, güçlü olduğunu gösteriyoruz. Akdeniz'de bir güç olduğumuzu gösteriyoruz o anlamda. Keşke bu başarılar, deniz başarıları bir Osmanlı Deniz İmparatorluğu haline gelebilir miydi diye bakacak olursak aslında bu deniz anlamındaki gücümüzü tekrar devam ettirip aynı tarzda devam etseydik eminim çok daha farklı sonuçlanırdı. Çünkü coğrafi keşiflerle o denizdeki güçle birlikte dünyadaki dengelerin nasıl değiştiğini biliyoruz. Yani biz o noktayı işte buradan sonra aynı güçle devam ettirebilseydik çok daha farklı bir Osmanlı, çok daha farklı bir dünya düzeni olabilirdi o anlamda. Çünkü evet. bu çok ciddi bir başarı, önemli
çok,
bir başarı.
Gerçekten. Bile. Çünkü binlerce Haçlı askeri öldürülmüş, binlercesi evet, evet. esir alınıyor. Komutanları, değil mi? Bizim evet, hiçbir evet, gemimiz evet. Batmamış. Batmadı. 400 kadar işte
şehidimiz var. Evet. var. Ve arkasından gelen 28 Eylül günü de, hani biz bu hafta 26 Eylül'de konuşuyoruz bunu ama, arkasından gelen 28 Eylül'de de Türk Deniz Günü olarak kutlanıyor. Bu Preveze Savaşı'nın kazanılmasından ve Donanma Günü olarak kutlanıyor. Çünkü donanmamızın bir başarısıdır. Çok ciddi bir başarısıdır. Evet. En büyük deniz tarihinin savaşlarından da biridir o anlamda.
Evet.
Dolayısıyla hani baktığımız zaman hala kutlanıyor. Ama biz hala o denizdeki önemi anlayabildik mi? Türk denizciliğinin hala güçlenmesi gerekiyor. Belki bu anlamda işte donanmanın önemini ve savaş tarihindeki
yerini
anlamak için Preveze Savaşı'nı ve Gazavat Hayrettin Paşa'nın anılarını tekrar bir okumak gerekebilir.
Gerekir diyorsunuz. Ve biz de çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bu bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Çünkü gerçekten Türk ordusunun denizlerdeki gücünün anlaşılması açısından çok önemli bir savaştı. Anlaşıldığı bir savaştı.
Evet, evet.
Tekrar teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun,
çok
var olun.
Ederim,
sevgili Gülün Karabağ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la dünden kalanlar köşemizde birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yine bugünkü beraberliğimizi sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz ancak yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Thank you.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Kullanmaya, kusura dayanıklı cam.